Hoş geldiniz değerli kardeşim. Burası Müjde Yayın Kurumu. Bu ağzın size yarar getirmesini diliyoruz. Konuşmanın sonunda vereceğimiz adrese sorularınız ve düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. İyi dinlemeler.
Bugün Matta 17. bölümden okuyacağız birlikte. Ve orada bir takım dersler göreceğiz. Dersler alacağız. İlk 13 ayeti Matta'dan okuyorum. Aslında Markos ya da Luka 9. bölümlerden de okuyabilirim aynı olayı ama Matta'dan okumayı tercih ediyorum bu sabah. Aradan 6 gün geçince İsa Petros'u Yakup'la kardeşi Yuhanna'yı yanına aldı. Onları özel olarak yüksek bir dağa yöneltti. Onların gözü önünde görünüşü değişti, yüzü güneş gibi parladı, giysileri de ışık kadar ak oldu. Ansızın Musa ile İlyas göründü, onlara İsa ile görüşüyorlardı. Petros İsa'ya, Rab dedi, burada bulunmamız ne iyi, istersen burada 3 çadır kurayım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a. O daha konuşmaktayken parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses şöyle diyordu. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin. Öğrenciler bunu duyduklarında yüzüstü yere kapandılar. Aşırı korkuya kapıldılar. İsa yaklaşıp onlara dokundu. Ayağa kalkın, korkmayın dedi. Öğrenciler başlarını kaldırdıklarında İsa'dan başkasını görmediler. Dağdan inerlerken İsa onlara buyruk verdi. İnsanoğlu ölüler arasından dirilinceye dek bu görmeyi hiç kimseye anlatmayın. Öğrenciler kendisine bir soru sordular. Dinsel yorumcular acaba neden ilkin İlyas'ın gelmesi gerekir diyorlar. İsa evet dedi. İlkin İlyas gelir ve her şeyi düzene koyar. Gerçi İlyas gelmiş bulunuyor ama ben size derim ki onu tanımadılar. Tersine ona gönüllerinin dilediğini yaptılar. Tıpkı bunun gibi insanoğlunun da onların elinden çekeceği var. Bunun üzerine öğrenciler kendilerine vaftizci Yahya'dan söz ettiğini anladılar. Biliyorum böyle kişileri tanıyorsunuz. Bazıları vardır ki, ay hiç düşünmemiştim, özür dilerim, düşünmeden söyledim, ağzımdan kaçıverdi. Düşünmeden, özümlemeden söz söylemek. Bazıları anlamadan dinlemeden ortaya atılırlar. Bilmedikleri konularda uzman gibi konuşurlar. Mutlaka böyle kişileri tanıyorsunuz. Kutsal kitapta aceleci bir öğrenci var. Petros. Onun yaşamında bizlere çıkan dersler var. İşte buradaki bugün okuduğumuz bu parçada da bu acelecilik ve ondan doğan bir takım dersler hem Petros'a hem bize. Sonunda göreceğiz ki Petros dersini anladı ve soru bize. Bizim dersimizi anlayıp anlamadığımız. Özellikle yasa yapıcılar, parlamentolar çeşitli yasalar çıkartırlar. Bu yasalar oldukça karışık ve karmaşıktır. Avrupa topluluğunun bir muzun ne kadar kıvrık olması gerektiği ya da bir karamel bombonun hangi büyüklükte ne kadar neyi içermesi gerektiği konusunda sayfalar dolusu yazılar yazılır. Amerikan parlamentosunda orada senatonun basım evine bir senatör şikayet ediyor. Çünkü çıkan bir yazıda kullanılan sözcük sayısı 2500 ama onu daha değişik şekilde yazıldığı zaman 1800 sözcükten bütün her şeyi daha iyi, daha kolay anlatmak mümkün. 700 sözcük daha fazla kullanılmış. Yani aşağı yukarı 2-3 sayfa daha fazla. O zaman soru şurada. Neden bu laf çokluğuna gereksinim var? Neden? Bir çuval laf kalabalığı. Kutsal kitaba bakın. Orada özlük, kısalık temeldir. Bütün yaratılış, kutsal kitabın ilk sayfalarında Tanrı'nın bütün dünyayı, evreni yaratması yaklaşık 400 sözcükle anlatılır. Yani diller arasında biraz farklılık var ama yaklaşık olarak diyorum. Ve 10 emir 200 sözcük yaklaşık. Basitlik, sadelik, anlaşılırlık temel. Süleyman peygamber söz çokluğunda hata olmaz diyor. Söz çokluğunda hata olmaz. Ve yine ağzınla acele etme. Ağzınla acele etme. İki kez düşün, bir kez söyle. Ağzı torba değil ki büzesin, el alemin. Sözünü çok iyi biliriz. Nedense her şeyi tutabiliriz ama dilimizi tutamayız. Bir kız kardeşe dedim ki ya sana bir şey söyleyeyim ama dedim yani aramızda kalsın. Dedi ki zaten biliyorsun ben bunu tutamam. Neden bana söylüyorsun? Dedim ki unuttum. Unuttum. Daha sonra yarım saat nutuk çekmeliydim ona. Neden anlatmaması gerektiği konusunda. Bizler sır köpüğüz biliyor musunuz? İnanın benim eşim bile bilmez. Bazı kardeşlerin sorunlarını, dertlerini bana anlattıkları zaman eşim bile bilmez. Ama ben bazı öyle vaizler, misyonerler tanıyorum ki yarın onun eşini gördüğüm zaman onun yani Almanca'da Grenzen diyoruz ya böyle onun hafif böyle gülümsemesinden biliyorum kocası o akşam anlatmış her şeyi ona. Bu ruhsal danışmanlığın yani ayaklar altında çiğnenmesidir. Olamaz. Neden tutamıyoruz dilimizi? Neden? Neden hemen ortaya atılıyoruz? Şimdi Petrus da burada ortaya atılıyor. Göreceğiz nasıl bunları yapıyor. Ondan sonra onun bunu yapmasında bir amacı var mı yok mu ya da düşüncesizce mi yapıyor ya da bundan çıkan dersler nelerdir? Şimdi Petrus dağın doruğunda, Tanrı'nın, Yüce Tanrı'nın huzurunda, İsa Mesih onu 12 öğrencisi arasından seçmiş, 3 öğrenciyle özel olarak onlara özel bir ders vermek için oraya götürmüş ve göksel konuklar var orada ve diyor ki, 3 çadır kurayım size. Ya çadır kurmakta. Çardak yapacak orada. Gölge. Şimdi Petrus'un kusurlarını 5 ana noktada toplayacağız. Dediğim gibi hepimize ders var. Benden başlayarak. Birincisi Petrus Mesih'in ona söylediklerini dinlemekte kusurluluk gösterdi. Dinlemekte. Şimdi Mesih'in görünüşünün değişmesi sadece inananlar içindi. Mesih'in kendisini kanıtlamasına gerek yoktu. Kim olduğunu kanıtlamasına. Ama bu 3 öğrenci içindi. Orada ortaya çıkan Musa ve İlya'nın da İsa'nın kimliği hakkında hiç şüphesi yoktu. Çünkü onları geri çağıran o kendisiydi zaten. Şimdi ve bu olay önceki olayları doğrulamak içindi aynı zamanda. Şimdi Petrus daha önce iman ikrarı vermişti biliyorsunuz 16. bölümde. Diyordu ki sen Mesih'sin diri olan Tanrı'nın oğlu. Şimdi bunu anlamıştı. Buna inanıyordu. Ama dediğim gibi hatalar yapıyordu buna rağmen. Mesih öleceğini açıklamıştı. Ölmesi gerektiğini. Çarmıhta günahlara bedel olarak canını sunması gerektiğini açıklamıştı. Bundan sonra diye okuyoruz 16. bölümde, İsa öğrencilerine Yeruşalim'e, yani Kudüs diyorlar bugün bazıları, Yeruşalim'e gitmesinin, işkence çekmesinin, öldürülmesinin ve üçüncü gün dirilmesinin gerekli olduğunu öğretmeye başladı. Görüyor muyuz? Bu olay Mesih'in yüceliğini gösteriyordu aynı zamanda. Onun büyüklüğünü, onun her şeyin üzerinde olduğunu, onun her şeyi elinde tuttuğunu, onun yaratıcı olduğunu, onun başlangıçtan beri var olan olduğunu gösteriyordu. Onun ölüler arasından ilk doğan olacağını söylüyordu. Yaratılışın başı olduğunu söylüyordu. Her şeyin onun aracılığıyla ve onun için yaratıldığını söylüyordu. İsa'nın kesin egemenliğini gösteriyordu. Şimdi Musa ve İlyas şeriatın, yani eski antlaşmanın en önemli temsilcilerindendiler. Büyük peygamberlerdendiler. Ama biraz sonra ikisi de görünmez oldu. Kalıcı olan, kalan, egemen olan tek kurtarıcının kim olduğunu görmeliydiler. İsa Mesih. Şimdi Mesih'in tüm söz ve işlerinde Tanrı kanıtlanıyordu. O zamana kadar yaptığı bütün işlerde bunu görmek mümkündü. Öğrencileri de bunu görüyorlardı. Bu nedenle Petros'un ikrarı, iman ikrarı böyleydi. Sen Mesih'sin, diri olan Tanrı'nın oğlusun diye tanıklık vermişti. Ve gökten de bir sesleniş geliyordu onlara. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum, onu dinleyin. Üç kısa sözcük, cümle daha doğrusu. İlki Mesih'i tanımlıyor. Sevgili oğlum, oğlum, sevgili oğlum, Mesih'in kimliği burada bize açıklanıyor. Oğul, başlangıçtan beri var olan oğul, söz olan oğul, beden almış, aramızda yaşamış, bizim için İmanuel olmuş, Tanrı bizimledir dediğimiz o oğul. Burada bizim gözlerimiz önüne sergileniyordu. Onun kimliği konusunda şüphemiz yok. Ve ama Mesih'e ilişkin, onun hizmetine ilişkin, onun Tanrı'nın ya onu atadığı o göreve ilişkin, insanların günahlarını ortadan kaldırma için yapması gereken o sevgi işine ilişkin bir hoşnutluk da var. Tanrım, Tanrım, beni neden bıraktın diye sesleniyor İsa Mesih çarmıh üzerinde, ama Tanrı bundan hoşnuttu. Çünkü biricik oğlu ta başlangıçta bu kararı almıştı. Evet, ben kurtuluş için Tanrı kuzusu olacağım. Tanrı Mesih'i onaylıyordu. Ama inanlılara, öğrencilerine ve ardından bize de bir buyruk veriliyor. Onu dinleyin. Onu dinleyin. Dinlemekle işitmek arasındaki farkın ne olduğunu dün kardeşim çok güzel şekilde anlattı. Onu dinleyin demek, onun buyruklarına uyun. Onu dinleyin demek, onun öğrencisi olun, onun ayak izlerinden gidin demektir. Onu dinleyin demek, ona benzer olun demektir. Onu dinleyin demek, ona inanmayan kişilerin sizde onu görmesi demektir. Mesih İsa'yı dinlemek, onu işitmek. Evet, çoğu zaman duyuyoruz bu sözleri. Hoşumuza da gidiyor ama nedense kafamızda zikzak yapmıyor. Bir kulağımızdan girip öbüründen çıkıyor. İtaat etmiyoruz. İtaatsizlik. Evet, biraz sonra başka başka sözler, başka başka şeyler bizi hemen kendisine çekiyor. Çok ilginçtir. Şimdi bu toplantı bitsin, belki biraz sonra dışarıda konular değişecek. Sanki burada hiç ruhsal bir şey işitmemişiz gibi başka konulara dalacağız. Petrus asıl noktayı kaçırdı, biliyor musunuz? Mesih diyordu ki Yeruşalim'e gitmeliyim. Orada çarmıha gerilmem gerekiyor. Sizlerin günahları için. Petrus diyordu ki burada kalalım, burası iyi. Çardak da kurarım. 3 tane size. Hiç merak etmeyin. Yani siz elinizi hiçbir şeye ıvırsa gerek. Ben yaparım hepsini. Tanrı ona Mesih'in her şeyin üzerindeki üstünlüğünü ve egemenliğini gösteriyordu. O Musa ile İlyas'la Mesih'i aynı kefeye koyuyordu. Hepsine, üçüne eşit bir çadır kurmak istiyordu. Bir çardak yapmak istiyordu. İsa peygamberdir diyorlar. İyi güzel de Musa da peygamber. Ama Musa ve İlyas kayboldular. İsa oradaydı. Onu çadıra tıkamayız. Biz de Petrus'un takıldığı sorunlara takılıyoruz, değil mi? Beklemiyoruz Tanrı'nın bize ne söylediğini dinleyecek kadar. Hiç vaktimiz yok. Önce işi yapıyoruz, atlıyoruz bir işi. Ondan sonra ya Rab ne demiştin? Petrus dediğim gibi Tanrı'yı küçük bir çadıra tıkamak istiyor. Biz de onu bazen tozlu raflara kaldırıyoruz. Tanrı sözünün bize ne demek istediğini anlayamak için çaba göstermiyoruz. Ya hiç anlamıyorum burasını. Bir kız kardeş var, çok zor okuyabilir hastalığı nedeniyle. Buna rağmen kutsal kitabı 3. kez okuduğunu söyledi bana. O kadar sevindim ki. Kocası da ben diyor aslında vaiz gibi adamım diyor ama kutsal kitabı doğru dürüst bir sefer okumadı. İkinci olarak Petrus ruhsal derslerin özünü kavramakta kusurluluk gösterdi. Tüm olay ruhsal bir ya karakter taşıyor burada. Doğaüstü bir parlaklık var. Gözleri kamaştıran. Doğaüstü konuklar var. Ve doğaüstü bir ses. Gökten gelen. Tüm olaylar ruhsal bir gerçeği daha iyi kavramalarını sağlamak için gerçekleşiyor. Mesih ölüme ilişkin öğrettiğinde bu 3 öğrenci onun yanındaydılar, biliyor musunuz? Mesih kişileri ölülerden dirilttiği zaman da yanındaydılar. Yarius'un evini hatırlayın. Yarius'un evinde ölümden diriltilen kız oradayken Petrus oradaydı. Mesih'in ölüler ve ölüm üzerindeki hakimiyetini çok iyi biliyordu. Bu olayda. Ve Getsemane bahçesinde de Petrus oradaydı. Şimdi acılar çekilerek, işkenceler çekilerek gidilecek bir yücelik yoluydu Mesih'in gideceği yol. Petrus asıl noktayı kaçırdı. Çadır kurmakla meşguldü. Biz de türlü işlerle meşgulüz. Özellikle Rabbin işinde çalışan kişiler olarak benim masamın üzeri, çalışma masamın üzeri bazen kağıtlar yığılı burada. Bazen bazı Alman kardeşler var, şaşırıyorum ya. Bazısı haftada bir sefer mektup gönderiyor. İşi gücü yok herhalde. Sudan şeyler, sanki ya hiç işimiz gücümüz yok, ona mektup yazmalıyız, cevap yazmalıyız. Ya benim işim gücüm başımdan aşkın. Orada insanlar kayıp olurken senin yani şu broşürün kenarında neden bu kırmızıyla çizdiniz bunu? Burası mavi olsa daha iyi. Yani sadece anlatıyorum. Böyle basit sudan şeylerle yazıyorlar. Bunlarla uğraşmalıyız buna rağmen. Bir telefon açıyor adam. 2 tane broşür ısmarlayacak. Ondan sonra hayat hikayesini anlatıyor. Meşgulüz. Başka şeylerle meşgulüz. Evet, bazen meşgul ediliyoruz ama bazen meşgulüz. Kendimiz meşgulüz. Asıl ana noktayı kaçırıyoruz. Öylesi meşgulüz ki dediğim gibi ruhsal gerçekleri kaçırıyoruz. Şöyle bir hikaye anlatılıyor. Araştırmacılar, bilim adamları böyle Brezilya'nın Amazon ormanlarına, balta girmemiş ormanlarına giriyorlar. Ya da Afrika'nın diyelim. Neyse, onların yüklerini taşıyan yerli halktan insanlar var. Birkaç gün boyunca durmadan, dinlenmeden öyle ilerliyorlar ki bir noktaya geliyorlar. Yerli halk, onların valizlerini taşıyan, çantalarını taşıyan yerli halk birdenbire zınk diye duruyor. Bir adım bile gitmek istemiyorlar. Diyorlar ki ne oldu, neden ilerlemiyorsunuz? Diyor ki o kadar hızlı gidiyoruz ki ruhumuz geride kaldı. Evet, hayatın işlerinde, kendi bedensel işleri, bazen de içinde ruhsallık olan işlerde o kadar ileri gidiyoruz ki, o kadar başkalarının işleriyle uğraşıyoruz ki, kendi ruhsal hayatımız geride kalıyor. Özellikle Rabbin işinde uğraşan kişiler için söylüyorum. Sırf İncil'i başkaları için okuyoruz. Aa, buradan iyi bir vaaz çıkar. Özel olarak kendimiz için İncil'i okumak, kutsal kitabı çalışmak için, dua etmek için vaktimiz var mı? Kardeş telefon açıyor, şunun için dua et. Evet. Her bütün o şeyleri yapmaktan kendi dua hayatımız gerilerde kalıyor bazen. Olmaması gerekiyor. Her şey için vaktimiz var ama. Bakıyorsun yine de bazı şeyler için vaktimiz var. Geride kalıyoruz. İbadetler, oruçlar, ne bileyim bir takım dinsel şeylere, adetlere kaptırmışız bazen kendimizi. Onlar bizi geride bırakıyor. Üçüncü ana nokta, Petros Tanrı'dan bir adım ileriye gitmekle, adım atmakla kusurluluk gösterdi. Tanrı amacını açıklıkla bildiriyordu ve Mesih'ini onaylıyordu ve bilgiler de veriyordu. Petros aracılık yapmak istiyor burada. Diyor ki burada kalalım. Burada kalalım. Çünkü İsa aşağıda, vadinin aşağısında, Yeruşalim'de çarmıha gerilmek var. Orada sıkıntı var. Orada işkence var. Orada ölüm var diyor. Ve Petros diyor ki o zaman bu dağın tepesinde işimiz iyi, burada kalalım. Niye gidiyoruz aşağıya? Evet, bazen komşumuza İsa Mesih'ten bahsetmek istemiyoruz, ona bir broşür vermek istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlaka bize hakaret eder belki. Belki suratını buruşturur. Diyoruz ki ya burada kalayım daha iyi, niye işe söyleyeyim, ağzımı açıp da kötü olayım. Burada kalmak her zaman iyi. Ya şimdi kilise 10 kilometre uzakta, ya şimdi bu havada gidilir mi kiliseye, toplantıya yani? Ya kal evde işte. Toplantıya düzenli giden kişiler iman hayatında büyüyorlar. Geçen bir tanesi Almanca imtihanlarına girecek üniversitede ki daha sonra üniversitede okumaya hak kazansın. Giremeyecekmiş. Neden biliyor musunuz? Çünkü baş parmağı ezilmiş. Ya şimdi baş parmağının ezilmesiyle Almanca sınavlarını verememenin şeyi ne? Ama ben çok iyi biliyorum onun bir bahane olduğunu. Çünkü o kişi bana imtihanlara girmek istemediğini, çünkü başaramayacağını önceden bildiğini söylemişti. Herkese karşı yüzünü kaybetmemek için ya imtihanlara giremedim çünkü baş parmağım ezildi. İncindi daha doğrusu. Sen yazamıyorsan yanına birisini koyarlar, okursun, sen, o senin yerine işaretler. Bu kadar basit. Gitmemek için türlü bahanelerimiz var. Gelmemek için türlü bahanelerimiz var. Ama buna rağmen gidenler, buna rağmen sadık kalanlar büyüyorlar Rab'de. Yani sayma, gelmemek için birçok kardeşlerin öyle nedenleri var ki, misafir geliyor, o geliyor, bu geliyor, şu oluyor. Ondan sonra ama düğünden düğüne hiç problem yok. Biliyorum. Ben sevmiyorum düğünleri. Yani insanların mutluluğunu seviyorum ama düğünlere gitmeyi çok sevmiyorum. Çünkü Çok gürültülü. En son gittiğim düğünde 1350 kişi vardı. 1350 kişi. Dediler ki bu düğün daha küçük. Sen gel hele bizim Brüksel'deki düğünleri bir gör. Dedim aman davetiye göndermeyin. Bakın, zorluklar durumunda bizim takındığımız tutum Petros'unkinden farklı olmuyor. Türkiye'de bazı kiliseler doluyor. Güzel. Bir sıkıntı dönemi gelsin, bir baskı gelsin, bakayım kaç kişi kalacak. Halleluya. Bunları yapmak için kiliseler doluyor. Ama Rabbin sözünün arkasından gitmek için yok bir şey. Kızıyoruz çünkü sevdiğimiz için kızıyoruz bu olaylara. Üzülüyoruz çünkü sevdiğimiz için. Sıkıntılar bereket getirir. Elmas aslında elmasın özü biliyor musunuz? Karbondur, kömürdür. Onu elmas yapan, en sert madde yapan, en değerli taş yapan nedir biliyor musunuz? Baskıdır. O ağır baskının altında kalır o kömür, karbon ve ondan sonra elmas ortaya çıkar. Elmas. Sıkıntılardan, acılardan geçen inanlıların hayatları başkalarına berekettir. Emin olun. Gerçekte şunu söylüyordu Petrus. Burası tamam, burada olursa imanlı olurum mesela ama aşağıda biraz zor. Buraya kadar imanlılık ama ondan ötesi bilmiyorum. Çok belirgin bir insan tablosu çiziyordu Petrus. Kendi isteklerini Tanrı'nın isteklerinin üzerine koyuyordu. Biz de aynısını yapıyoruz. Biz bazen dualarımızla Tanrı'ya ne yapması gerektiğini öğretiyoruz. Ya Rab çok iyi biliyorsun, ona çok ihtiyacım var. Dördüncü olarak Petrus Tanrı'ya, dünyada yer hazırlamaya çalışmakla hata ediyordu. Sonsuzun ve sonsuzluktan gelenlerin huzurundaydılar. Bütün bu olay bunu gösteriyordu. Petrus her şeyi insan ölçülerine sığdırmak istiyordu. Tanrı zaman, yer ve mekan ölçülerinden ırakta bir Tanrı. Bunlara ihtiyacı yok. Ama o Tanrı'yı üç boyut üzerine sığdırmaya çalışıyordu. Tanrımız o kadar büyük bir Tanrı, onu bu küçücük kafamıza sığdıramıyoruz bazen. Ama o insanın yüreğine sığacak kadar da oraya giren, yerleşen, orada konut kuran bir Tanrı. Petrus üzeri kapalı bir yer yapmak istiyordu. Bunu yaparken de şu hatayı işliyordu. Bizim, benim için evet, başkaları için hayır. Onu yalnız kendisine saklamak istiyordu. İmanlıyım, bu benim için yeter. Kimsenin bilmesine gerek yok imanlılığımı. Ya kimse duymasın aman. Sonra sıkıntılar olur, dertler olur. Annem, babam, ailem, yakınlarım ne der? Gizli imanlı olayım daha iyi. Dün size bahsettiğim bu gruptaki insanlar göğe imana geliyorlar ve sonra diyorlar ki devam et. Camiye gidiyor adam, İsa'ya adını söylüyor, namaz kılmaya devam ediyor. Yani olduğu gibi Müslüman olarak kalıyor. Hiçbir değişiklik yok. Ardından gelen kişilerin acılar çekmesi gerek diyor İsa. Çarmıhını yüklenmesi gerek diyor. Başkaları ile paylaştığımızda onlara da zenginlik getirecek şeyi yalnız kendimize saklarsak bunun faydası nedir? Ben kurtuldum ya, bu bana yeter diyemez bir Mesih inanlısı. Buradan giderken herkesin bir İncil satın alması ve komşusuna, yakınına, bir başkasına vermesi çok çok çok çok çok yararlı bir amaca yönelik olacak. Düşünün, öyle birisi var ki keman çalmayı hiç bilmiyor. Ama buna rağmen evinde 100, 150, 200 keman var. Adam keman koleksiyoncusu. Ama biliyor musunuz, usta kemancılar var. Öyle kemanlar var ki 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon değeri var küçücük kemanın. Bir tane ünlü bir kemancı var Almanların. Ben çok severim onu. O Gerrit adında. O çıktığı zaman elindeki kemanı masanın üzerine bile bırakmaz. Sürekli elinde tutar kemanını. Çünkü 3 milyon euro değeri var onun. Ama onun çıkarttığı ses insanın ruhunu okşuyor. Şimdi düşünün, böyle kemanları alıyorsunuz, duvara asıyorsunuz ve onlara bakıyorsunuz. Bir de böyle o keman ustası alıyor onu eline, size konuşturuyor o kemanı. İsa Mesih'i kendimize saklayabiliriz. Onu başkalarına hayat vermesi için başkalarına götürebiliriz. Bütün bunları söylüyorum çünkü senin zengin olmanı arzu ediyorum onun için. Sana zenginlik getirecek şeyi, sana zenginlik getirmiş, başkalarına da zenginlik getirecek şeyi yalnız kendine saklama. Ve bunu yaparken bizim birçok sorunlarımızı da ortaya seriyor. Dünyada Tanrı'ya maddesel yerler hazırlamak. Bilmiyorum, Vatikan'a şuraya buraya gittiniz mi? Bir gidin görün orada. Şaşırır kalırsınız muhteşemliği. O Papa'nın St. Petersdom'u. Ben oranın en altına da girdim. Oraya kolay kolay girilmez. Çok özel izin gerekiyor. Petros'un kemikleri varmış orada. Ondan sonra aman, her taraf altın, gümüş, en değerli mermerler, granitler ve ne daha neler neler neler. Bir kiliseye gittim. Orada İsa'nın çarmıha gerilmiş bir resmini asmışlar. Oraya ulaşamıyorsunuz böyle. Resimdir ya. Bir kadın geldi, İtalyan kadın. O şeylerin üzerine çıktı böyle, oraya dokunabilmek için, orayı öpebilmek için. Bir merdiven var bir kilisede. Dizlerinin üzerinde böyle dik bir merdiven, tahtadan iki taraflı, dizlerinin üzerinde çıkıyor insanlar oraya, günahları affolsun diye. Benim eşim de broşür almıştı. Merdivenin ta öbür tarafına gitti. Dizleriyle oraya çıkana, her yetişene bir tane broşür veriyordu. İsa Mesih tek ve gerçek umudun. İtalyanca. Evet, İsa'ya maddesel yerler yapmak. O senin yüreğini istiyor. O kadar. Başka hiçbir şey istemiyor. Oğlum yüreğini bana ver diye okuyoruz Süleyman'ın meselelerinde. Oğlum yüreğini bana ver. Yüreğini bana ver. İnsansal görüşlerimizle Tanrı'yı kısıtlıyoruz, sınırlandırıyoruz, onu küçük kılıyoruz çoğu zaman. Petros 5. olarak bugünün inayetlerini, bugünün bereketlerini yarına saklamak istemekle hata yaptı. Tanrı'nın planı büyüktü. Kurtuluş planı bütün insanlığı kapsıyordu. Bütün insanlığı. Petros diyordu ki, burası daha iyi. Aşağıda eziyet var. Mesih'in amaçları farklıydı. Dağdan inmek. O öylesi alçaldı ki diye okuyoruz Filipililer'de. Köle, insan sureti aldı ve söz dinlerlik yolunda ölüme dek, haç ölümüne dek yürüdü. Bu denli aşağılara inmekti onun amacı. Ama sonunda kurtuluş vardı senin ve benim için. Ve hiç kimseye söylemeyin diyordu çünkü daha olması gereken olaylar vardı. çarmıha kadar ve çarmıhtan sonra. Kutsal Ruh'un gelişini ve onun desteğini, onun yardımını beklemeliydiler. Ve bu sadece o üç öğrenci içindi ilkin. Burada bize çıkan ders şu. Dağların, dorukların inişinde vadiler var. Tecrübe var. Sıkıntı var. Dert var. İman hayatı Luna Park'ta geçirilen bir hayat değil. İman hayatı bir okul. Ve bu okulda çok mürekkep yalamak, çok dirsek çürütmek gerekiyor. İman hayatı bir okul. Okul. Tanrı bilgisinde ve kayrasında gelişin diyor Petrus. Bir kardeş diyor ki İncil okulunu bitirdim. Hani kilisem nerede? Ben de vaizim. Benim mesleğim vaizlik. Ben pastorum. Pastörlük bir meslek değil, bir çağrıdır. Eğer buna çağrın yoksa, o zaman bırak bu işi. Bırak bu işi. Yani bu işe girişme hiç. Hiç kimseyi memnun edemeyeceğin bir işe girmiş olursun. Üstelik eşin bile memnun olmayabilir bu işten, biliyor musun sonunda? Çünkü senin yüzünü çocukların görmez sık sık. Hep yollarda olursun. Dağların inişlerinde vadiler var. Bugünün bereketlerini bugün gönenelim sevgili kardeşler. İmanımızı her gün tazeleyelim ve tertemiz giysiler giydiğimiz gibi, evet, bu imanı her gün tazeleyelim. Sonuç. Petrus çok önemli bir konuda konuştu ama kusurlar işledi. Ağzıyla acele etti. Mesih'in ona söylediklerini dinlemek için vakti yoktu. Ruhsal dersleri kavramadı. Tanrı'dan bir adım ileriye gitmek istedi ve ilahi olanı bir çardağın altına sokmak istedi. Bugünün bereketlerini, başkalarına zenginlik getirecek şeyleri kendisine saklamak istedi. En büyük hatası da kendi isteğini ön plana koymasıydı. Biz de bu hatalara düşüyoruz. Ama Petrus öğrendi, biliyor musunuz? Petrus öğrendi. Bakın, Petrus'un öğrendiğini nasıl okuyoruz? Diyor ki Petrus, sahip bulunduğumuz gerçeği bilmemize ve onda desteklenmemize karşın bu konuları sizlere her zaman anımsatacağım. Kendim bu barınakta durdukça, yani bu çadırda durdukça diyor, anınızı canlandırmayı görev sayıyorum. Çünkü çadırı bırakma gününün yakın olduğunu biliyorum. Artık ya yaşlılık dönemleri. Nitekim İsa Mesih bunu bana gösterdi. Ya gösterdi, gördüğünü söylüyor. Ben gittikten sonra bunları anımsamanız için her zaman çaba harcayacağım. Çünkü sizlere Rabbimiz İsa Mesih'in gücünü ve gelişini bildirirken ustalıkla düzenlenmiş masallar izlemedik. Onun yüceliğini gözümüzle görmüştük. Çünkü o Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Görkemli yücelik katından kendisine şöyle bir ses erişti. Sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum. Onunla birlikte kutsal dağdayken gökten erişen bu sesi bizler de duyduk. Böylece peygamberlik sözü önümüzde saptandı. Gün ağarıncaya, çoban yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek ışıksız yerde karanlık veren çıra gibi peygamberlik sözüne kulak verirseniz çok iyi edersiniz. Tanrı sözüne kulak verirseniz çok iyi edersiniz. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde'de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.